Onların gezegeninde hayat bambaşka ilkelere, esaslara göre kurulmuş ve biz dünyalılar kendi düşünce tarzımızla bunu kolay kolay anlayamayız. Orman göğsüler öyle yüksek düzeyde bir ortak yaşama bilincine varmışlar ki, savaşı bir kavga, bir mücadele şekli olarak kesinlikle reddediyorlar. Bu durumda evrenin kavrayabildiğimiz sınırları içinde en yüksek uygarlığın onların uygarlığı olduğunu düşünüyorsunuz. Belki onlar zaman ve uzamın, vüsatın, insanın denetimi altına alındığı ve bunun akıllı yaratıklar için başlıca yaşama sebebi, yaşama amacı sayıldığı çok yüksek bir bilim düzeyine ulaşmış bulunuyorlar. Ve bu gelişme, bu evrim, yeni, üstün, sonsuza kadar sürecek bir aşamaya girmiş bulunuyor. Biz birbiriyle karşılaştırılması mümkün olmayan şeyleri karşılaştırmaya kalkıyoruz. Zamanla dünyalılar da ilerleyip bu düzeye geleceklerdir. Şimdiden bu umudu ve övüncü veren belirtiler var. Yine de bizi karamsarlığa iten şu düşünceden kurtulamıyoruz. Ya yeryüzündeki insanlar trajik bir yanılma ile tarihin ancak bir savaşlar tarihi olduğuna kendilerini inandırırlarsa, o zaman ta başından beri yanlış, çıkmaza sürükleyen bir yol tutmuş olmuyor muyuz? Bu durumda nereye gideriz? Sonumuz ne olur? İnsanlar tuttukları yolun felakete götürdüğünü, mertçe kabul etmek cesaretini gösterebilecekler mi? Biz ikimiz kaderin lütfuyla dünya dışı bir toplum hayatının ilk tanıkları olduk ve şimdi karma karışık duygular içindeyiz. Dünya için hem umutlanıyor hem de korkuya kapılıyoruz. Umutlanmamızın sebebi, evrende bizim ancak silahlı çatışmalarla çözmeye kalkıştığımız, düzeltmeye çalıştığımız çelişkili durumların tamamen dışında kalarak üstün bir sosyal hayat düzenini kuranların, bu örneği sunanların bulunmasıdır. Orman göğsüler onlar için uzayın epeyce uzak bir noktasında dünya gezegeninin bulunduğunu biliyor ve dünyalılarla sık temaslar kurmayı, ilişkiler içinde bulunmayı çok istiyorlar. Bu onlarda sadece bir merak değil, temas kurmayı sırf meraklarını gidermek için düşünmüyorlar. Onlar bunu iki uygarlık arasında tecrübe alışverişi yapmak, ortak yarar için düşünce ve ruhun gelişmesinde yeni bir çizgi başlatmak, akıl ve mantığın zaferini kutlamak için istiyorlar. Onların dünya ile temas kurmada bizim hayal bile edemeyeceğimiz beklentileri var. Evrensel aklın iki ayrı dalındaki gelişmelerini birleştirerek evrende insanların sonsuza kadar var olma yolunu bulabileceklerini düşünüyor, bunu umuyorlar. Çünkü gezegenlerde önünde sonunda her tür enerjinin tükeneceğini ve bir tedbir alınmazsa gezegenin ve o gezegendeki hayatın sona ereceğini düşünüyorlar. İşte böyle milyarlarca yıl öncesinden dünyanın sonu problemi üzerinde duruyor ve şimdiden evrende bulunan bütün canlılarla ilişki kurmak, bütün canlıların bekasını sağlamak amacıyla bir uzay haberleşmesi kurmaya hazırlanıyorlar. İsteseydiler ellerinde bulunan ışık hızındaki gemilerle dünyaya çoktan çıkabilirlerdi. Ama bunu dünyalıların rızası ve daveti olmadan yapmak, davetsiz konuk olmak istemiyorlar. Çoktan beri bizlerle temas kurmak istediklerini anlamış bulunuyoruz. Bizim uzay istasyonlarımız uzun süre yörüngede kalmaya başlayınca temasa geçme zamanının geldiğine karar vermiş, bunun için uzun uzun hazırlanmış ve sonunda teşebbüse geçmişler. Kısmet bizimmiş. Yörünge istasyonunda sinyalleri ilk defa algılayıp değerlendiren biz olduk. Bizim orman göğsü gezegenine gelişimiz burada büyük bir heyecan yarattı. Bizim gelişimiz dolayısıyla ancak çok önemli günlerde ve olaylarda devreye sokulan televizyonla bölgeler arası uzaktan temas sistemi kuruldu. Çevremizi kuşatan aydınlık havada, aslında binlerce kilometre uzağımızda bulunan insanları ve nesneleri hemen yanı başımızda, karşımızda gördük. Yalnız görmekle kalmadık. Onlarla konuştuk, el sıkıştık, gülüştük, şakalaştık, sevinç çığlıkları attık. Orman göğsüler güzel insanlar doğrusu. Birbirlerinden çok farklılar. Bölgelere göre saçlarının rengi de koyu maviden açık maviye kadar değişiyor. Yaşlıların saçları bizde olduğu gibi ağrıyor. Her bölge ayrı bir etnik gruptan oluştuğu için insan tipleri de bölgeden bölgeye değişiyor. Bütün bunları ve bize şaşırtıcı gelen daha nice konuları pariteye ya da dünyaya dönüşümüzde uzun uzun anlatacağız. Şimdi en önemli konuya geliyoruz. Orman göğsülerin bizden bir ricaları var. Bunu size paritenin haberleşme sistemiyle iletmemizi istediler. Bizden istedikleri şudur. Dünyalıların uygun gördükleri bir zamanda gezegenimize gelip gezmek istiyorlar. Bu arada orman göğsüyle dünya yolunun tam ortasında gezegenler arası bir istasyon kurma çalışmalarına başlamayı öneriyorlar. Bu istasyon başlangıçta ön görüşmeler, buluşmalar için kullanılacak, sonra da iki gezegen arasında geliş gidişler için sürekli bir üs olacak. Onların bu önerisini size iletmeye söz verdik. Ancak bu konuda bizi çok kaygılandıran noktalar var. Biz dünyalılar böyle bir buluşmaya, karşılaşmaya hazır mıyız? Bu buluşmayı, bu görüşmeyi yapabilecek olgunlukta mıyız? Toplumlarımız arasında bunca uyuşmazlık, sürtüşme, çatışma sürüp giderken dünya adına, bütün insanlık adına hareket etmek, onları temsil etmek yetkisine sahip miyiz? İnsanlar milletler arasında yeni bir uyuşmazlık, yeni bir üstünlük kavgası, üstünlük yarışı çıkmaması için size çok rica ediyoruz. Lütfen bu konuyu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndan başka bir kuruluşa götürmeyin. Şunu da önemli diliyoruz ki, meseleyi BMTN'a götürdüğümüz zaman herhangi bir devletin veto hakkını kullanması, daha doğrusu kötüye kullanması önlensin. Hatta veto hakkı bu seferlik tamamen kaldırılsın. Uzayın uzak bir yerinde bulunduğumuz sırada böyle şeyleri düşünmek bize çok acı geliyor. Ama biz dünyalıyız ve dünyalıların huyunu suyunu çok iyi biliyoruz. Son olarak yine kendimizden için böyle davrandığımızdan söz etmek istiyoruz. Bizim birdenbire kayboluşumuzun sebep olduğu şaşkınlığı, bununla ilgili olarak ne sıkı tedbirlere başvurduğumuzu tahmin ediyoruz. Sizi bu duruma düşürdüğümüz için üzgünüz. Ama dünya tarihinde eşi görülmedik bu olayda bize düşen bu misyonu yerine getirmek zorundaydık. Bunu reddetmeye hakkımız yoktu. Biz öyle düşünüyoruz. Onun için talimatnameye, disipline sıkı sıkıya bağlı olmamız gerektiği halde biz disiplini bozarak böyle davrandık. Bu davranışın tam olarak bilincindeyiz ve bu yüzden bize verilecek cezaya razıyız. Bırakın bu vicdan sızıntını çekelim, kendi cezamızı da kendimiz verelim. Şimdilik bir yana bırakalım bunları. Bizi iyi dinleyin. Size evrenin öbür ucundan bir mesaj gönderdik. Size bugüne kadar bilmediğimiz İyi Güneşi'nin galaktik sisteminden haber ulaştırdık. Mavi saçlı orman göğüslüler çağdaş uygarlıkların en yükseğini yaratmışlar. Onlarla buluşup görüşmek bizlerin bütün hayatını ve insanlığın kaderini değiştirebilir. Her şeyden önce dünyanın çıkarlarını düşünerek böyle bir işe cüret edebilecek miyiz? Yabancı gezegende yaşayanların, orman göğüslülerin bizim için asla bir tehlike, bir tehdit oluşturmadığına inanıyoruz. Onların tecrübelerinden yararlanmasını bilirsek dünyadaki hayatımızı değiştirebiliriz. Dünyamızı kuşatan maddelerden enerji elde etmesinden tutun da silahsız, zorlamasız, savaşsız yaşamaya kadar çok şey öğrenebiliriz. Savaşsız yaşamak deyimi belki size tuhaf saçma gelebilir. Ama biz burada akıllı yaratıklar olan orman göğüslülerin böyle yaşadıklarına tanık olduk. Jeobiyolojik yapısı bakımından dünyamıza çok benzeyen bu gezegenin insanları işte böyle yüksek bir uygarlık düzeyine ulaşmışlar ve akıllı yaratıklar oluşumuz bakımından akraba saydıkları dünyalı kardeşleriyle her iki tarafın yararına olacak, onurunu koruyacak şekilde buluşup görüşmek istiyorlar. Dünya dışı bir uygarlıkla şaşkına dönen, gözleri kamaşan ve etkilenen bizler yine de bir an önce dünyamıza dönmek, galaksimiz dışında İyi Güneşi'nin gezegenlerinden birinde gördüklerimizi anlatmak için sabırsızlanıyoruz. Orman göğsü gezegeninden tam 28 saat sonra, yani bu telsiz haberimizden bir gün ve bir gece sonra, Parite istasyonuna dönmek, ortak yönetim merkezinin emrine girmek niyetindeyiz. Şimdilik hoşça kalın. Güneş sistemine doğru yola çıkmadan önce size varış saatimizi bildireceğiz. Orman göğsü gezegeninden yaptığımız ilk yayın burada sona eriyor. Yakında görüşmek üzere. Bizim için endişe etmemelerini ailelerimize bildirmenizi çok rica ediyoruz. Kozmonot Parite 1-2, Kozmonot Parite 2-1. Konvansiyon uçak gemisinde olağanüstü yetkilerle donatılmış kurulların paritede olanlarla ilgili ayrı ayrı yaptıkları toplantılar sona ermişti. Her iki kurul kendi üst mercilerine danışmak için uçak gemisinden ayrılmaya karar verdiler. Uçaklardan biri San Francisco'ya, ondan birkaç dakika sonra da öteki uçak Vladivostok'a doğru hareket etti. Konvansiyon Büyük Okyanus'ta Aleut Adaları'nın güneyindeki yerinde kımıldamadan duruyordu. Gemide çok sıkı denetim ve güvenlik tedbirleri alınmıştı. Herkes görevinin başında pür dikkat bekliyordu. Hiç kimse tek kelime konuşmuyor, çıt çıkarmıyordu. Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelir, gider gelirdi. Bu yerlerde demir yolunun her iki yanında ıssız, engin, sarı kumlu bozkırların özeyi sarı özek uzar giderdi. Ana beyte giden yolun üçte birini almışlardı. Bir defa ufuktan kendini gösterince çok çabuk yükselen güneş, şimdi bozkırın tepesinde bir noktada hareketsiz duruyor gibiydi. Gündüzün kavurucu sıcağı başlamıştı. Boranlı Hedigey arada bir saatini güneşe ve göz alabildiğine uzanan düzlüklere bakıyor, iyi yol aldıklarını, şimdilik her şeyin uz gittiğini söylüyordu kendi kendine. O yine en önde, devesinin sırtında gidiyordu. Onun ardından römorklu traktör, römorkun da ardından Belarus marka yol kazma makinesi. Kızıl tüylü yolbar Satindin koşuyordu yanlarında. Demek ki insanın beyni bir dakika düşünmeden duramıyor. O garip başı öyle yaratılmış ki istese de istemese de düşünceler ard arda geliyor, bir düşünceden öbürü doğuyor. Herhalde ölünceye kadar böyle devam ediyor bu. Yola çıktıkları andan beri denizin dalgaları gibi birbirini kovalayarak başını dolduran anılar ve düşünceler karşısında işte böyle bir keşif yapmış oldu. Çocukluğunda rüzgarlı havalarda sık sık Aral kıyısına gelir, birbirini doğurarak ve birbirini kovalayarak gelen köpüklü dalgalara uzun uzun bakardı. Dalgaların kabarıp meydana gelişleri ve sonra yok oluşları, bir canlı varlık olan denizden doğup ölmelerine benzeyen bir hareketti. O zamanlar çocuk hayaliyle bir martı olup kanatlanmak, havalanmak, o büyük aralığı onun çarpınan köpüklü dalgalarını yukarıdan seyretmek isterdi. Sonbahar eşiğinde sarı özeğin insanın yüreğini hüzünle dolduran ıssız, suskun manzarası ve devesinin ölçülü adımları yedi giyi düşünceden düşünceye sürüklüyordu. Önlerinde yürünecek uzun, engelsiz bir yol olduğu için varsın dolaşsın da düşünceler kafasında. Her uzun yolculukta olduğu gibi karalar bu defa da terlemeye, keskin bir mis kokusu yaymaya başlamıştı. Devenin boynundan ve ensesinden gelen bu koku Yedigey'in burnuna doluyordu. Bundan keyiflenen Yedigey gülümsedi. "Hah, işte yine eter içinde kaldın," dedi. "Paçalarından köpük akıyor. Yaman bir atansın sen. Atanların en güçlüsü. Benim güçlü dostum." Yedigey geçmişi, Kazangap'ın genç ve dinç olduğu günleri hatırladı. Derken birdenbire acı bir olay sanki beynini sarsarak canlandı gözünde. Okuduğu dualarla da zihninden uzaklaştıramadı o acı olayı. Aynı acıları duymaya başladı. Duaları ard arda, tekrar tekrar ve yüksek sesle okuyor, yine de dindiremiyordu içindeki acıyı. Suratı asıldı. Hiç gereği yokken topuklarıyla hafif hafif sırtına vurdu. Şapkasının siperini iyice gözlerine indirdi ve bir daha da dönüp arkadan gelenlere bakmadı. Niye bakacaktı? Arayı açmadan peşinden gelsinlerdi. Hem o gençler, o çocuklar ne anlardı o acıdan, o olayın verdiği sıkıntıdan. Bu eski olayı hiç kimseye, karısına bile anlatmamıştı. Ama bu konuda Kazangap her zamanki ağırbaşlılığı, dürüstlüğü ve bilgeliğiyle konuyu onunla tartışmış, yol göstermiş, ona destek olmuştu. Bu açık fikirli, her şeyi bilen Kazangap olmasa Yedigey çoktan Boranlı'yı terk edip gitmiş olacaktı. 1951 yılının sonunda, kışın tam ortasında, Boranlı'ya yeni bir aile gelmişti. Karı koca ve iki de erkek çocuktan oluşuyordu bu aile. Büyük çocuk Davul 5 yaşında, küçüğü Ermek ise 3 yaşındaydı. Aile reisi Abu Talip Kutubayev Yedigey ile aynı yaştaydı. Savaştan önce henüz bir delikanlıyken köy okullarından birinde bir yıl öğretmenlik yapmış, 1941 yılında savaşın daha ilk günlerinde cepheye gönderilmişti. Karısı Zarife ile savaştan hemen sonra evlenmişler. Boranlı'ya gelmeden önce Zarife bir de anaokulunda öğretmenlik yapıyormuş. Kader onları Sarı Özeğin Boranlısı'na atmış. Onların buraya isteyerek gelmedikleri pek belliydi. Abu Talip ve Zarife öğretmen olduklarına göre başka yerde de iş bulabilirlerdi. Demek ki buraya gelmekten başka çareleri kalmamıştı. Boranlılar onların burada uzun zaman kalamayacaklarını, yakında çekip gideceklerini, buradan kaçacaklarını düşündüler. Onlardan önce başkaları da gelmiş ama dayanamamış gitmişlerdi. Yedigey ve Kazangap da öbür Boranlılar gibi düşünüyorlardı. Bununla birlikte Abu Talip ailesine kısa zamanda ısındılar, onlarla çok iyi ilişkiler kurdular. Ağırbaşlı, kültürlü insanlardı. Herkes gibi onlar da karı koca çalışıyor, kantar içinde kalarak her işi yapıyorlardı. Dondurucu soğuğu aldırmadan kar kürüyor, traversleri taşıyor, demir yol işçilerinin yaptığı her işe koşuyorlardı. Onlar da demir yol işçisiydi artık. İyi, uyumlu, çalışkan insanlardı. Tek dertleri Abu Talip'in savaş sırasında bir sürü Almanların elinde esir kalmış olmasıydı. Oysa o yıllarda savaş yıllarının taşkın suçlamaları kalkmış, ortalık yatışmıştı. Esir düşenleri vatan haini ya da düşman olarak görmüyorlardı artık. Boranlıların böyle şeylerle hiç kafa yormaya niyetleri yoktu. Adam savaşta esir düşmüşse ne olmuştu yani? Sonunda zafer kazanılmıştı işte. Bu korkunç dünya savaşında insanların neler çektiğini yalnız Allah bilirdi. Savaşın kabusunu üzerinden atamayan bir sürü insan bu geniş dünyada serseri serseri dolanıp durmuyor muydu? İşte böyle düşünen Boranlılar yeni gelenlere bir takım sorular sorarak onların canlarını sıkmadılar. Adamın çektikleri yetmiyormuş gibi ne diye bir de onların dertlerini depreştireceklerdi. Gün geçtikçe Yedigey ile Abu Talip arasında sıkı bir dostluk kuruldu. Abu Talip zeki bir insandı. Çok güç bir durumda olmasına rağmen acınacak duruma düşmüyor, kaderine küsüp dert yanmıyordu. Alnı açık, başı dik, gururluydu. Olayları olduğu gibi kabul ediyordu. İşte Yedigey'i ona bağlayan bu özellikleri bu hareketleriydi. Herhalde Abu Talip yeryüzündeki kısmetinin bu olduğunu inanmıştı. Karısı Zarife de bunun bilincinde ve böyle düşünüyor olmalıydı. Kaderlerine razı, cezalarını çekmeye hazır, birbirlerine bağlı, tam bir dayanışma içindeydiler. Bu derin bağlılık, bu karşılıklı fedakarlık hayatlarına anlam ve güç veriyordu. Yedigey sonradan çok iyi anlamıştı onları ayakta tutan, onlara zamanın şiddetli fırtınalarından kendilerini ve çocuklarını savunma azmi veren gücün bundan geldiğini. Özellikle Abu Talip, çocuklarından bir gün olsun uzak kalmazdı. Çocukları onun her şeyiydi ve işten arta kalan her dakikasını onlara verirdi. Onlara okuma yazma öğretir, masallar, bulmacalar uydurur, oyunlar bulur ya da icat ederdi. Başlangıçta baba ve anne sabahları işe gittikleri zaman çocuklar barakada yalnız kalırlardı. Ama Ukubala'nın buna yüreği dayanmadı ve iki çocuğu yanına aldı. Onların evi daha sıcaktı ve o günlerde yeni gelenlere göre daha rahat yaşıyorlardı. Bu olay iki aileyi birbirine daha da yaklaştırdı. O zamanlar Yedigey'in iki küçük kızı da Abu Talip'in çocuklarıyla aynı yaştaydılar. Bir gün Abu Talip demir yolundaki işini bitirip çocuklarını almaya geldiği zaman şöyle dedi. Bak ne diyeceğim Yedigey, senin kızlarına da benim çocuklarla birlikte okuma yazma öğreteyim, ne dersin? Çocukları iyi arkadaş oldular, hep beraber oynuyorlar. Gündüzleri sizde kalırlar, akşamları ise bize gelirler ve ben onlara ders veririm. Benim bu isteğim yapacak işim olmadığından değildir, bunu anlarsın. Burası uzak, kuytu da unutulmuş bir yer, her şey kısıtlı, bunun için de çocuklarla çok ilgilenmek gerek. Öyle bir çağa geldik ki herkesin birçok şeyi küçük yaştan öğrenmesi gerekiyor. Bugünün bir karış çocukları dünün koca adamlarından daha çok şey bilmek zorunda. Yoksa doğru dürüst eğitim yapamaz, bilgili olamazlar. Abu Talip'in bu çırpınışını, bu çabalarının asıl sebebini Yedigey ancak o felaketten sonra anlayabildi. İlk zamanlar onun Bora Ana'nın köreltici hayat şartları içinde bir eski öğretmen olarak çocuklarına ancak böyle yardımcı olmaya çalıştığını sanmıştı. Meğer adam başına gelecekleri biliyormuş gibi çocuklarına kendinden olabildiği kadar çok şey vermek, onların zihninde, hafızasında daha çok yer etmek ve onlarda yaşamak istiyormuş. Abu Talip akşam işten döndüğü zaman karısı Zarife ile birlikte kendi çocukları ve Yedigey'in kızları için evi bir çocuk bahçesine dönüştürürlerdi. Çocuklar harfleri, heceleri öğrenirler, oyun oynar, resim yapar, masal dinler, şarkı söylerlerdi. Bazen bir yarış haline getirirlerdi bunları. Yedigey bu ders saatlerini pek ilginç bulur ve bazen o da gelirdi. Ukubala da ara sıra bir bahane uydurur, o da gelirdi kızlarının ne yaptıklarını, nasıl çalıştıklarını görmeye. Buranlı Yedigey onları görünce çok heyecanlanır, duygulanırdı. İşte okumuş insan, öğretmen böyle olurdu, böyle yapardı. Çocuklarla nasıl candan ilgileniyor, nasıl çocuklaşıyor ama aynı zamanda büyük adam olarak kalmayı nasıl biliyorlardı. Akşamları onları uğradığı zaman onları rahatsız etmemek için usulca bir köşeye çekilip otururdu. Ama daha önce içeri girerken şapkasını çıkarır, "İyi akşamlar, işte çocuk bahçenizin 5. öğrencisi geldi," derdi. Çocuklar onun ara sıra gelip dersleri dinlemesine alışmışlardı. Kızları onu görünce çok sevinir, daha dikkatli, daha gayretli olurlardı. Akşam ders yaptıkları zaman içerisi sıcak olsun diye Ukubala ile Yedigey gündüzden ve sırayla Abu Talip'in barakasındaki sobayı yakarlardı. İşte o yıl Boranlı'ya gelip sığınan aile böyle bir aileydi. Tuhaf olan şu ki böylelerinin şansı pek iyi gitmez, hatta hiç iyi gitmez. Abu Talip Kutlubayev'in talihsizliği yalnız Almanlara esir düşmesinde değildi. Bir grup savaş esiriyle birlikte 1943'te Güney Bavyera'daki esir kampından kaçtıktan sonra kendini Yugoslav partizanlarının arasında bulmuş, onlarla birlikte savaşın sonuna kadar çarpışmıştı. Bu onun şansı ya da şanssızlığı olmuştu. Bu arada vurulup yaralanmış, tedavi görmüş ve Yugoslav Savaş madalyasıyla onurlandırılmıştı. Bundan dolayı Partizan gazetesinde onun ilgili yazılar çıkmış, resimleri basılmıştı. 1945'te savaş bitince yurduna dönmek istediği zaman kontrol eleme ayıklama sırasında bu yazıların çok yararı oldu. Bavyera esir kampından kaçan 12 kişiden yalnız 4'ü sağ kalmıştı. Şans Abu Talip'e bu defa da gülmüş, Sovyetlerin denetleme komisyonu Abu Talip'in de bulunduğu bir Yugoslav Kurtuluş Ordusu birliğine gelmişti. Yugoslav ordusunun komutanları da eski Sovyet savaş esirlerinin moral üstünlükleri ve partizanlar safında faşistlere karşı savaşırken gösterdikleri yararlılıklar konusunda yazılı belge vermişlerdi. Sonunda 2 ay süren soruşturma, yüzleştirme, denetleme ve beklemelerden, nice umutlar ve umutsuzluklardan sonra Abu Talip ana yurdu olan Kazakistan'a döndü. Elde ettiği hakları yitirmemişti ama cepheden normal dönenlere tanınan ayrıcalıklardan mahrum bırakılmıştı. Bundan dolayı kimse darılmadı, üzülmedi. Cepheye gitmeden önce coğrafya öğretmeniydi. Dönüşte yine aynı okulda öğretmenlik verdiler. İşte o şehir merkezindeki okulda ilk sınıflara ders veren gencecik öğretmen Zarife ile karşılaştı. İki tarafı da mutluluk getiren evlilikler azdır ama vardır. Hayatta bazen bunun örneklerine rastlarız. Zafer'in ilk yıllarındaki coşkular geride kaldı. zafer sevincinin ardından soğuk savaş havaları esmeye, bu savaşın ilk kar taneleri düşmeye başladı. Sonra kar yoğunlaştı. Dünyanın birçok yerinde, hassas noktalarda, savaş sonrası bilincinin yayları gerildi. Coğrafya derslerinden birinde gerilen bu yaylardan bir tanesi salıverildi. Şöyle ya da böyle, şurada veya burada bu olacaktı zaten. Bu iş onun başına gelmese bile, geçmişi onunkine benzeyen başka birinin başına gelecekti. Abu Talip Kutubayev, 8. sınıf öğrencilerine Avrupa coğrafyasını anlatıyordu. Söz sırası geldiği için bir gün esir kampındayken taş kırmak için Bavyera Alplerinin güneyine götürüldüklerini, orada Alman muhafızları etkisiz hale getirip kaçarak Yugoslav partizanları ile birleştiklerini de anlattı. Savaş içinde olan Avrupa kıtasının yarısını yürüyerek geçtiğini, Adriyatik ve Akdeniz kıyılarına ulaştığını, o bölgenin iklimini, orada bulunan insanların yaşayışını ve daha başka özellikleri okul kitaplarında ayrıntılı olarak anlatmanın mümkün olmadığını söyledi. Bunları söylerken bir öğretmen olarak kendi gözleriyle gördüklerini anlatmak suretiyle öğrencilerin bilgilerini artıracağını düşünüyordu. Gösterme sopasının ucu sınıf tahtasına asılmış mavi, yeşil, kahverengi Avrupa haritasının üzerinde geziniyor, dağlardan, ovalardan, ırmaklardan geçiyor, kış yaz, gece gündüz çarpışmalara katıldığı, şimdi bile rüyasına giren o korkunç yılları hatırlıyordu. Sopasının ucu belki bir düşman makineli tüfeğinin yandan açtığı ateşle vurulduğu, haritada görülmeyen o küçük tepenin bulunduğu yerden akan kanı ile otları, taşları boyayarak kaydığı yamaçtan da geçiyordu. Akan kanı tahtaya asılmış haritayı baştan başa boyayabilirdi. Bir an gerçekten kanı tahtanın üzerine akıyormuş gibi göründü gözüne. Vurulduğu anı, gözlerinin karardığını, yere yuvarlanırken dağların baş aşağı döndüğünü ve yıkıldığını görür gibi oldu. Kendisiyle birlikte taş ocağından kaçan Polonyalı bir arkadaşını yardıma çağırdığını, Kazimir, Kazimir diye ona seslendiğini ama arkadaş onu duymamıştı. Çünkü olanca gücüyle bağırdığını sansa da ağzından tek kelime çıkmamıştı. Ancak partizanların hastanesinde kan verildikten sonra gözlerini açmış kendine gelmişti. Abu Talip öğrencilerine Avrupa coğrafyasını anlatırken bunca olaydan sonra yalnız coğrafya dersiyle ilgili basit konuları heyecansız ve kupkuru olarak anlatmasına kendisi de şaşıyordu. İşte bu sırada ön tarafta oturan öğrencilerden biri sert bir hareketle doğrulup parmak kaldırdı ve onun sözünü kesti. ''Öğretmen, demek ki siz Almanlara esir oldunuz.'' Böyle diyen öğrenci sert soğuk bakışlarını öğretmene dikmişti. Ayakta hazır ol duruşunda dikilen genç başını hafifçe arkaya atmıştı. Alt dişleri üst dişlerini örten bu çıkık çeneli çocuğu Abu Talip hep o haliyle hatırlayacak, hiç unutmayacaktı artık. ''Evet, ne olmuş esir düşmüşsem?'' Niçin beyninize bir kurşun sıkıp kendinizi öldürmediniz? Niçin öldürecekmişim kendimi? Yaralıydım zaten. Düşmanı tutsak olmak yasaktı. Kesin emir verilmişti bu konuda. Kim vermiş bu emri? Yukarıdan verilmişti. Sen nereden biliyorsun? Her şeyi bilirim ben. Bizim eve Almata'dan hatta Moskova'dan gelenler oldu. Demek ki siz emirlere karşı geldiniz. Pekala, senin baban savaşa katıldı mı? Hayır, o asker toplumu işiyle görevlendirilmişti. Öyleyse bizim seninle anlaşmamız biraz zor. Yalnız sana şunu söyleyebilirim ki başka çıkış yolum yoktu. Ne olursa olsun emirlere uyacaktınız. O sırada başka bir öğrenci yerinden kalkıp ona karşılık verdi. Sen neler karıştırıyorsun? Niye mesele çıkartmak istiyorsun? Öğretmenimiz Yugoslav partizanlarının safında çarpışmış. Daha başka ne yapsındı yani? Öbür çocuk kesin ve inatlı konuştu. Ne olursa olsun emirlere uymak zorundaydı. Az öncesine kadar çıt çıkmayan sınıfta büyük bir gürültü oldu. Herkes birbiriyle konuşmaya, tartışmaya başlamıştı. Emre uymalıydı. Hayır, yapamazdı bunu. Yapabilirdi, yapamazdı. En doğrusunu yapmış, doğru yapmamış. Öğretmen yumruğunu masaya vurarak bağırdı. Susun, susun. Biz burada coğrafya dersi yapıyoruz. Benim nasıl savaştığım, ne yaptığım size değil başkalarını ilgilendirir ve onlar da bunu biliyorlar. Şimdi hepiniz haritaya bakın ve dinleyin. Öğretmen ayakta duruyor, gösterme sopasının ucunu haritada görülmeyen bir noktada tutuyordu. Öğrencilerin hiçbiri bakmadı o noktaya. Oysa oradan bir makineli tüfek daha ateş açmış, onu biçmiş, yamaçtan aşağı ağır ağır yuvarlamıştı. Öğretmenin akan kanı mavi yeşil kahverengi haritanın üzerine yayılıyordu. Hiçbiri görmüyordu bunu. Bu olaydan birkaç gün sonra öğretmeni il yönetim merkezine çağırdılar. Savunmasına fırsat bile bırakmadan görevinden ayrılmak istediğine dair bir dilekçe imzalattılar ona. Eski bir savaş esirinin yeni yetişen nesle öğretmenlik yapacak moral değerlere sahip olmayışı ayrılma gerekçesi olarak gösteriliyordu.